Ayrım 13.
Her ay tıpkı dolunay gibi muntazam, düzenli. Nefret ettiği her cuma balık yenmesi adetine benzer bir saçmalık. Bazen bunun da diğer can sıkıcı saçmalıklar gibi manastıra özgü bir şey olduğunu düşünürdü. Halasının kontrolünden bir kurtulabilseydi, babasının her yere yetişen katı kurallarındandı. Ama şimdi kesin olan onun kendisini Hristiyan dünyasının dışında bile bulmuş olmasıydı. O onunla kalacaktı. Durum ne kadar değişse de katlanmak zorunda olduğu aptallar bile kalmasa çevresinde bu onun varlığının bir parçası olarak kalacaktı. Gerçekten de bir belaydı. Hoş olmayan durumunu kabullenmekte zorlanmasının bir nedeni de daha önce kanaması olduğunda halasının onunla ilgilenmesiydi. İlk kez olduğunda bir gece yarısıydı ve kendi vücudunun ona yapmış olduğu bu korkunç, beklenmedik şey onu 2 gün boyunca çılgına çevirmişti. İyileşmemesi üzerine 2 gün sabah ayinini kaçırmayı 3. dereceden bir engizisyon için yeterli neden sayan buruşuk suratlı halasına durumu anlatmıştı. Sofia cennete girmesini engelleyecek duvarları aşabilmek için bu korkunç durumu anlatan kelimeleri söylerken en pişmankar ses tonunu kullanmıştı ve halası suratının tam ortasına tokadı patlatmıştı. Çok normaldi bu. Kan ve o malum yerle ilgili bir itirafın karşılığında zaten daha başka ne bekleyebilirdi? Onu şaşırtan ardından gelen vaaz olmuştu. Senin aklın nerelerde günahkar kız? Yaratılışı okumadın mı sen? Havva'nın günahkarlığını hiç mi duymadın? Aybaşı kızım, anamızın günahı yüzünden. Havva'nın tüm kızlarının başına musallat olan bu büyük bela, aybaşı. Her ay bize bu aşağılık durumu hatırlatılır ve bizler de oturup bundan bizi Tanrı'nın bir an önce kurtarması için dua ederiz. Sofia'nın tek duyduğuysa acı içinde tahammül edeceksiniz. Ve senin kocana yönelmiş arzun sözcükleriydi. Her ikisinin de Havva'nın en azından Tanrı'ya baş kaldırdığını anlamıştı. Ama buna neden olan olayı bilmiyordu. Aslında cennete olan inancı Aziz Marco'ya olan inancından daha kuvvetli değildi. Bunlar ihtiyacı olanlar içindi, Sofia için değil. Böylece her ay tokadı yiyip ardından da vaazı dinler olmuştu. Gerçekte Venedik'le Korfu arasındaki evlenmeyle ilgili yazışmaları başlatan da bu kanamalar olmuştu. Ve Sofia her ay kendisiyle ilgili bu durumun tüm sorumluluğunu halasına yüklemişti. Hala temiz keten bezler hazırlıyor, kirlilerini alıp kaldırıyordu. Böylece Sofia onları görmekten kurtulmuş oluyordu. Galiba rahibe kendini günahkar hissetmekten zevk alıyordu. Sofia da onun bu duygusuyla dolup taşmasına yardımcı oluyordu. Sofia uzun inkarının onun halanın yokluğunda tamamen hazırlıksız bıraktığını fark ediyordu. Aybaşının ona yaptığından çok daha beter bir çaresizlik içindeydi ve bu garip yatakta yatıp kanamaktan başka bir şey yapamıyordu. Paslı bakır bir çaydanlıktan yayılan garip kokulu bir buhar ruhunun her zerresine saldırarak tüm vücudunu rutubetli bir terle genzine kadar sarar gibiydi. Kasıklarında, karnında ağrılar dolaşıyordu. Korsanlarla, Türklerle, kölecilerle ve hadımlarla karşılaşmıştı. Ama bundan önce hiçbir şeyi ona kendisini bir kurban gibi, bu denli kirli, utanç içinde, açığa çıkmış, değersiz, kudretsiz, tecavüze uğramış ve yalnız hissettirmemişti. Sofia kendisinin içinde çok erkeksi hissettiği için bayıldığı ipek şallarını mahvederek kontrol dışı bir şekilde akan her damla kanda daha da beter duygulara kapılıyordu. Şimdi kadınların neden bacaklarının arasında hiçbir şey olmadan eteklikler giydiğini anlıyordu. Şalların kırmızısı olması onu bir parça rahatlatsa da bu ona yetmiyordu. Türk kadınlarının Havva yüzünden Tanrı'nın lanetine uğratılmadıklarına karar verdi. Bu şekilde giyinebiliyorlarsa demek ki böyle bir sorunları da yoktu. Eğer böyleyse onlara gıpta etmekten başka bir şey yapamazdı. Ve bu durumda asla onlar gibi güçlü olamayacaktı. Ağlamaya başladı. Sofia bu noktada kendisinden geriye çok az bir şey kaldığını hissedebiliyordu artık. Kişiliği de yavaş yavaş ama kanayarak akıp gidiyor gibiydi. Bu akışa sıcak, sessiz ama sarsıcı gözyaşları eşlik ediyordu şimdi. Odadakiler ayağa kalkıp giyindikleri ve namaza durdukları halde Bafo'nun kızı yatmaya devam etti. Saray uyandı, yükseldi, titredi ve dünyaya hükmetmeye devam etti. O ise yapayalnız, ölmeyi umarak, kımıldamadan yatıyordu. 24. Birden odaya biri girdi. Sofia yalnız kalmak istiyordu. Bu en azından ölüme daha yakın bir duruştu. Ama onlara engel olamıyordu. Evet onlar. En azından 2 kişiydiler. Kadınlar. Hızlı hızlı, hep bir ağızdan şakalaşarak konuştuklarını duyuyordu. Ve tek bir kelimeyi bile anlayamıyordu. Seslerden biri durup seslendi. Sofia bu çağrının kendisine yapıldığını biliyordu. Ama cevap veremiyordu. Hıçkırıklarını kontrol altına almaya gayret ederek bir ölü gibi uzanırsa onu fark etmezler ve ölüm gelip onun utancını yok edene kadar tek başına kalabileceğini umuyordu. Tahta tabanlı terlikler çıplak ahşap zeminde hızlı tıkırtılar çıkarıyordu. Bir el ona dokundu, tekrar dokundu ve onu sarstı. Sesler onunla dalga geçen bir tona bürünmüştü. Daha sıkı bir sarsma ve yorgan ellerinden yüzünden çekildi. Odayı baştan başa donatan sabah güneşinin altında Sofya toparlanıp oturdu. Ona doğru eğilmiş iki yüzden biri tanıdık görünüyordu. Öndeki. Bu neyse ki görmeyi umduğu ya da görmekten şiddetle korktuğu insanın yüreğini işleyen bakışları olan kadın değildi. Bu kadın ilk geldiği gün kendisini ayağa kaldırıp yürüten, bir anlamda muayenesine yardımcı olan kadındı. Bir kalfa olmalı diye düşündü Sofya. Ayaklarını yataktan aşağı sarkıtınca durumu hemen aklına geldi. Aslında bu unutulacak bir şey değildi. Hareket kanamayı arttırmıştı. Islak bir bezin sıkılışı gibi. İşte yaptın yapacağını dedi kendi kendine ve sonra ümitle şöyle düşündü. Dikkatli ol, kımıldama. Asla göremezler. Ayağa kalkma, seni kaldıramazlar. İki orta yaşlı kadın. Böylece anlayamazlar. Kalfa ters bir bakış ve ekşi bir gülüşle onu selamladı. Sofia başıyla karşılık verdi ve kadının elini göğsüne vurarak söylediği iki heceyi becerebildiğince tekrarladı. Bu adı olmalı diye düşündü Bafo'nun kızı. Gerçekte lakabıydı. Ayva. Evet, kadının lakabı bir meyve adıydı. Bir saray dolusu kadının sağlığının, fiziksel durumunun ve özellikle de en mahrem bölgelerinin iyi halinin sorumluluğunu taşıyan bu düğümlü parmakların sahibi kalfa kadını diğerlerinden işte bu lakap ayırıyordu. Ayva, ekşi meyve. En kalpsiz annelerin bile bir kız çocuğu için düşünemeyecekleri bu ad ne kadar da uyuyordu kadına. Doğrusu onda Sofia'nın yaşlı halasına benzeyen bir şeyler vardı. Hala bir yaban elması gibiydi. Bu daha yeşildi ama hiç de daha tatlı değildi. Fakat halanın gerçek doğası dini baskılar altında öylesine ezilmişti ki kendi başına kalmış olsaydı nasıl biri olacağını kestirebilmek olanaksızlaşıyordu. Ayva ile ilgili olarak hiçbir kuşku yoktu ortada. O Tanrı'nın yarattığı gibiydi ve gerektiğinde ona bile karşı çıkmış olabilirdi. Kafasına rastgele yan bağladığı ipek eşarbın altından görünen saçlarında pek az beyaz vardı. Eşarbı zeytin yeşiliydi. Bunun kenarındaki bir sıra küçük altın onun kendi teninin yeşilimsiliğini gölgeleyemiyor, tam tersine vurguluyordu. Ama yine de Ayva'nın saçlarının siyahı, gözlerindeki yok edici bakışa ihanet edecek bir şekilde tahmin edilenden daha genç olduğunun belirtisiydi. Hiçbir hoşluk, yaşamsal tat bu gözlerin acılı bakışını yumuşatamazdı. Böylesi bir keskinliğin yüzdeki ölümcül ifadeden geldiğini fark etti Sofya. Ölüm ve aynı zamanda yaşam, bunların hangisinin bir kadını daha önce doğru yola götüreceğini kim söyleyebilirdi ki? Kadın tıpkı adı gibi kokuyordu. Lavanta, karanfil, kurutulmuş meyve ve ağaç kabuklarının arasında kış boyunca saklanmış ketenler. Siyah saçları ince tüyler halinde yüzüne doğru iniyordu. Ayva tüyleri. Bunlar yalnızca üst dudağı ve çenesine değil, yanaklarına da yayılmıştı. Haremde lakapların yaygın olmasının pek çok nedeni vardı. Yüzlerce kadının harmanlandığı bu yerde bu neden olmasındı ki? Ama Sofya henüz bunu kavrayabilecek durumda değildi. Ve onlarla arasındaki dil duvarı buna şimdilik olanak vermiyordu. Bu duvarda bir delik açabilmek için Ayva yanındaki ikinci kadını itekledi. Böyle yapmasa açıktı. Kadın kendiliğinden asla ortaya çıkamazdı. Bunun nedeni ilk bakışta görünüyordu. Yaşamının herhangi bir yerinde bu kadın çiçek hastalığıyla tanışmıştı. Hastalıktan kurtulabilmişti. Şanslıydı ama. Yüzündeki ağır izler bunun bir şans olup olmadığı konusunda insanı düşündürtüyordu. İltihaplı akıntılar yanaklarında derin çukurlar açmıştı. Yüzünün bir tarafı şişmiş gibiydi. Burnunun yarısı yok olmuştu ve kirpikleri de. Ellerindeki izler vücudunun kalan kısımlarının da eşit bir şekilde bunlarla donatıldığının kanıtıydı. Bu izlerdeki kabalık, sıcak sodalı sularla ne kadar haşır neşir olduğunu da ortaya koyuyordu. Kimse bu zavallı yüzü göremiyordu. Çünkü o daima silip ovaladığı yerlere bakıyordu. Zaten kadının karnında ve dizlerindeki ıslaklık beklenmedik bir biçimde ani bir görev için işinden çağrıldığının belirtisiydi. Kadının içinde bulunduğu sıkıntılı durum yüzünü daha da çirkinleştiriyordu. Çok güzel birinin karşısında çok çirkin birinin duyacağı cinsten bir duygu karmaşasıydı bu. Sophia tüm yaşam boyunca bu zıtlığı yaşamaktan hoşnut olmuştu. Normalde böyle bir surata ikinci kez bakmazdı bile. Çirkinliğe tahammülü yoktu. Üstelik üstünlüğünü bildiği halde sabrı da. Bir de bu hastalığın bulaşıcı olduğunu biliyordu. Aslında çiçeğin ona ayvadan geçmesi olasılığı daha fazlaydı. Yerleri silip duran kadın hastalığın izleriyle doluydu. Oysa diğerinde hastalıkla karşılaşmış olduğunun hiçbir belirtisi yoktu. Her ne kadar bunun estetikle bir ilgisi olmasa da hastalıktan kurtulmuş olanın bir bağışıklık kazandığını biliyordu. Sophia tam bu zavallı yüze başını çevirmek üzereydi ki hiç beklemediği yumuşak, utangaç fısıltıyı duydu. Buon Giorno Madonna. Ve anladı ki bu kadın hayatının bir noktasında yalnızca çiçek hastalığıyla değil İtalyanca ile de tanışmıştı. Haremde pek çok dile gereksinim vardı. Öylesine büyük bir kadın yelpazesi dikiz sarayda ve bu genelinde pek büyük bir sorun olmadan halledilebiliyordu. İtalyanca'ya gelince İtalya çok da zengin bir kaynak değildi bu anlamda. Bu duygu Sophia'ya kendi ülkesinin gücüne benzer bir özgüven verdi. Majesteleri, ordular, savunma harcamaları, tüm bunlar kibir veriyordu ona. Durumu anlamıştı. Bu zavallı kadının dizlerinin üzerinde çalışırken çağrılma sebebi ortadaydı. Garip bir İtalyancaydı bu. Güneyden, Napoli'den, Sicilya'dan ve üstüne ağır bir Türk aksanı oturmuştu. Ama İtalyancaydı işte. Kelimeler vardı ortada. Bir ses karmaşası değildi bu. Sophia öne doğru eğildi. Daha fazla işitmek istiyordu. Genç Veniero'dan bu yana tek bir anlaşılır söz duymamıştı. Yeterince hoş bir delikanlıydı ama artık bunun hiçbir önemi kalmamıştı. Ayva da sabırsızca ikinci bir İtalyanca cümle bekliyordu. Bunun gelmediğini görünce kadını dirseğiyle dürterek çevrilmesini istediği şeyleri tekrarladı. Derin bir nefesten sonra kadının dudakları kımıldadı ve tekrar konuştu. Sophia gerildi ve aynı şeylerin yavaşça, hece hece, Türkçe olarak tekrarlandığını duydu. Ayva buna çok kesin bir cevap verdi. Salak! Dünyadaki herkes onun bu öfkeli kelimesinin ne demek olduğunu anlayabiliyordu. Sen Türkçe konuşuyorsun. Benim söylediklerimin aynını Türkçe olarak tekrarlıyorsun. Konuşmayı yeni öğrenen bir bebek gibi. Kendine gel kadın, İtalyanca. Sen bir İtalyansın. İtalya'yı hatırlasana. Uzun bir aradan sonra azarlanmaktan utanmış kadın bir şeyler daha söyledi. Sophia her harfi dikkatle dinliyordu. İyi günler, benim adım... Kadın kendi adını hatırlayamamaktan allak bullak olmuştu. Bir Hristiyan adı. Bunu bilmediği için duyduğu acı yüzündeki acıyı katmerlendirmişti. Ama hiçbir umut yoktu. O isim artık çok uzaklardaydı. Ben Feride'yim dedi sonunda. Bu da Ayva. O bizim kadınımız, bebekler için. Kelimeyi tam olarak bulmak için uğraşıyordu. Ama Sophia bunun ebe olduğunu anlamıştı. Memnun oldum. Ben de Sophia dedi. Sophia ilk adımı bu denli acılı olan iletişimi daha fazla ertelemek istemiyordu. Belki bir temasın işleri daha hızlandıracağını umarak ayağa kalktı. Ve altındaki mavi beyaz çizgili yatağın üzerindeki geniş kırmızı lekenin üstünü açıverdi. 25. Küçük düşme, gözyaşları ve özürler. Bunların ardından Ayva işi hemen ele alıverdi. Temizlikçi kadının güçlü kolları ona yardım ediyordu. Ve Sophia'nın kanlı elbiseleriyle yatak çarşafları ortadan kaldırılana kadar buna tahammül etmesi gerekiyordu. Bu şekilde haremin en yeni kızı iki düzine kadının buhar ve ter içinde çalıştığı çamaşırhaneyle tanıştı. Yatak odalarının kenarlarındaki temiz çamaşır dolaplarından ihtiyacını karşılamayı öğrendi. Bunlar keten, pamuklu ya da yünlü kumaşlardı. Brokar ya da altın yaldızlardan daha sıradandılar. Ama yine de onlar kadar temiz ve düzenliydiler. Kendi kıyafetlerin olana kadar diye açıkladı Ayva. Ayva ona tuvaletleri gösterdi. Burası 5 küçük odası ve temizlenmek için de ayrıca bir bölümü olan bir salondu. Dağdan denize akan sular gibi bir temizleme sunuyor. Sürekli olarak karanlık çukurlara doğru fışkırıyordu. Bir başka bölümde 8-10 kız 500'den fazla kadın için gerekli olan emici bezleri yıkayıp duruyorlardı. İnsanın kendi bedenine ait kokuları burada gizleyebilmesi olanaksız görünüyordu. Sophia bu ortamda bir kadının hamile olduğunun kendisinden bile önce fark edebileceğini düşündü. Daha sonra bu düşüncesini daha da ilerilere götürdü. Belki de kadınlardaki gizlenmenin gerçek nedeni onların dünyasının erkeklerin adımlarıyla değişmesindendi. Sakın tamamını o bezle temizleyip tuvaletin deliğinden atma dedi Ayva. Ona üzerinde kaba bir mantar olan bir tas uzatıyordu. Sophia'nın ebenin bu tasla yapmasını istediği şeyi anlaması biraz zaman aldı. Çünkü temizlikçi kadının yaptığı çeviriye inanamamıştı. Ama sonunda sorarak ve işaretlerle bundan emin oldu. Bakire kaldığın sürece bu akıntının saklayabileceğin kadarını sakla. Onun için iyi para alırım. Neden bilmiyor musun? Bir bakirenin aylık kanaması ağızdan alındığında ya da merhem olarak kullanıldığında cüzdan belasının en iyi ilacıdır. Sophia beklenmedik bir şekilde kendisinin çok aşağılayıcı bulduğu bir durumun kadın tarafından tam tersine yüceltildiğini görmekten öylesine şaşırmıştı ki bundan kendisinin ne çıkarı olabileceğini sormayı unutmuştu. Küçük kavanozu bir sonraki seferde kullanılmak üzere tuvaletteki rafa bırakıp çıktılar. Bundan sonra Ayva ona mutfakları gösterdi. Sanki tüm yapılar Sophia'nın gereksinimlerine göre planlanmış gibiydi. Durumu buradaki yaşamın anahtarıydı sanki. Erkeklerin egemen olduğu dünyaya hiç mi hiç benzemiyordu. Haremde her şey kadınlar için şekillendirilmişti. Üç kadın avlunun oldukça uzak bir kenarından tümü alevlerle yanan bir yığın ocağı seyrediyordu şimdi. Aşçıların ağır odun küfelerini ve su kazanlarını taşıyanların tümü de erkekti. Yemek buraya her gün baltacı dediğimiz adamlar tarafından getirilir diye açıklama yaptı Ayva. İşte şu avlunun öte yanında gördüğün gibi. Hareme geldiğinde kanatlı şapkasının iki yanını aşağıya indirir. Böylece sağına soluna bakamaz, bizleri gözetleyemez. Gerekli odunu da bu adamlar getirir. Yemek zamanı geldiğinde bir zil çalar. Baltacılar tepsileri yere bırakıp gidene kadar kendini sakınman gerekir. Sonra hadım zili ikinci defa çalar. Bu avlunun artık serbest olduğu anlamına gelir. Tepsileri alıp içeri taşımak sizlerin işidir. Tezgahlar öyle yapılmıştır ki soğuk yemekler soğuk, sıcak yemekler sıcak kalır. Buradaki usulde yemekler birbirine karıştırılmaz. Her seferinde bir çeşit yenir. Diğer kızlarla birlikte yiyeceksin yemeğini. Sana yardımcı olmaları için içlerinden bir ikisini tanıştıracağım. O zaman daha rahat öğrenirsin her şeyi. Kahvaltıyı kaçırmış bulunuyorsun. Hadımlardan birine söylerim, sana bir şeyler getirir. Senin ay haline uygun bir şeyler. Evet, her zaman özel isteklerde bulunabilirsin. Tuzlu yiyecekler, turşu iyi değildir. Kanamalar sırasında et yemek de doğru değildir. Bol bol çay iç. Benim sana bu durumdaki önerim şu. Bir tutam sarı sakızla tatlandırılmış bol kaymaklı ve ballı melek otu. Yoğurt harikadır. Maydanoz, leblebi ve eğer hala kaldıysa nar. Bir de salatalık ama galiba o da bitmiştir. Biraz taze ekmek ve lokma diye sordu Sophia. Ayva gülümsedi. Evet dedi. Bir iki tanesi dokunmaz. Büyük şehzadenin mutfağındaki aşçı nefis hamur işleri yapar. Oradan getirtiriz. Sıcak çay ve güzel yiyecekler düşüncesi Sophia'yı oyalamış ve sanki ağrılarına bir parça iyi gelmişti. Ebe'ye teşekkür etmeye çalıştı. Ayva buna bir homurtuyla cevap verip başını öte yana çevirdi. Sophia bu homurtunun ne anlama geldiğini bilememişti. Her aptalın kendisi için bilmesi gerekenleri yapıyorum ben mi demek istiyordu. Yoksa önemi yok, bu benim işim mi? Feride bunun çevirisini yapmamıştı. Ayva bu teşekkürü daha fazla konuşması için yapılmış bir davet olarak almıştı. Temizlikçi kadın sözleri iyi çevirmese de o devam ediyordu. Zaten bunun pek de büyük bir önemi yoktu. Uzun yıllar boyunca Sophia Ayva'nın bu söylevlerini ezberleyecekti. Haremde sağlık konusu çok önemliydi ve kimse bu konudaki çalışmalardan yorulmuyordu. Bıkmıyordu. Ayva da. Hatta yerli yersiz karışıp duruyordu insanı. Taze kan her zaman iyidir diye başladı Ayva. Daima bunu ararız. Efendilerimizin yataklarına yeni eşler bulmak zaman zaman çok zor olur. Bunu bilemezsin. Aslında buraya geldiğinde aybaşı düzeni ne olursa olsun kısa zamanda bu Valide Sultan'ınkine uyar ama... Valide Sultan? Sophia kendince bunu tekrarladı ve bu iki kelimeyi çok sevdi. Kimdir o? İmparatorluğun en güçlü kadınıdır. dünyanın en güçlü kadınıdır. Sultanın annesidir. Yani kimdir o? Şu anda bir valide sultanımız yok. Efendimiz Kanuni Sultan Süleyman. Allah uzun ömürler versin. Annesini çok zaman önce yitirdi. Sevgili karısı ve şehzadenin annesi Hürrem Sultan da rahmetlik olduktan sonra haremin idaresi bölündü. Allah'ın gölgesinin kızı Mihrimah Sultan, Efendimizin acil ihtiyaçlarına bakar. Geri kalanı ise Veliaht Şehzadenin oğlunun karısı idare eder. Yani bizim başımız odur. Ya o kimdir? 400 kuruşa seni satın alan kadındır. Nur Banu Kadın. Sofia ona söylenmese de harika kadının adının bu olduğunu anlamıştı. Bafo'nun kızı hizmetçi kadın konuşmayı çevirirken ebe kadının yüzüne dikkatle baktı. Anlamıştı. Ayva harika kadını sevmiyordu. Haremin en yeni kölesi bundan ötürü şaşkındı. O kadar müthiş gözleri olan bir kadından etkilenmemiş olmayı anlayamıyordu. Daha sonra kadının Hürrem Sultan sözlerini nasıl vurgulayarak söylediğini hatırladı. Ve belki de bunun ölmüş bir kadına duyulan özlemden ve bir yenisini kabullenmekteki duygusal zorluktan kaynaklandığını düşündü. Bu arada temizlikçi kadın önüne bakarak dikkatle çevirisini sürdürüyordu. Bütün bunlar çok ilginç diye düşündü Sofia. Aynı zamanda her şeyin başından başlamak çok da yararlıydı. Bir şey daha vardı. Tam olarak kelimelendiremediği bir şey. Bu ayva ile ilgiliydi. Ebe'nin kadınlardan ve onların bedenlerinden kendinden geçecek kadar hoşlandığını anlamak için onu uzun uzun dinlemesi gerekmiyordu. Ona göre kadınlar kutsaldılar ve hatta yaratılışın en gerçek kutsallığına sahiptiler. Ta ilk baştan, yani Nur Banu'nun onu muayene ettiği ilk günden bu yana Ayva'nın Sofia olan tavrında özel bir şeyler vardı. İncelik, saygı bunlardan bazılarıydı. Sofia böyle duyguları erkeklerle ilgili olarak da duymuştu. Yalnızca gözlerle ifade edilse bile aynı şeylerdi bunlar. Bu güçlü ve kendine hakim kadını idare etme düşüncesi her ne kadar saçma görünse de benzediği erkekler cinslerinin en iyileriydiler. Ve en kolay idareye gelenler de onlardı. Her ne olursa olsun Sofia burayla ilgili ipuçlarını öğrenebilmek uğruna kadın sağlığı konusundaki söylevleri gün boyunca zevkle dinlemeye hazırdı. Bazen kızları başka saraylara yollamak zorunda kalırız diye devam etti Ayva. Kent surlarının dışındaki yeni saraya, hatta daha uzaklara, Edirne'deki yazlık saraya. Onlara daha farklı bir düzen kurabilmek içindir bu. Böylelikle başkalarının veremediği hizmeti efendilerimize verebilirler. Bir bebek sahibi olmak insana bir süre için düzen ve güç verir. Yaşamda değişiklik, yeni başlangıçlar, bunlar da tuhaflıklar, değişiklikler yaratabilir. Prenses İsmihan Sultan'ı normal bir düzene sokmakta bayağı zorlanmıştık. Dolunay yardım etti ve şimdi annesiyle birlikte aynı günde adet görüyor. Doğurganlık dönemindeki bir kadın gücünün en tepesindedir derken Ayva biraz kızarır gibi oldu ve arkasını döndü. Bunun nedeni belki de temizlikçi kadının çevirisinin doğruluğundan duyduğu kaygıdandı. Kim bilir? Bu konuda henüz tasalanmamalısın ama... İşte bu nedenle kadın yıkanıp kendisini ve ruhunu temizlemeden bir erkeğe yaklaşmamalıdır. Bu noktada iki kadın arasında anlaşılmaz bir tartışma çıktı. Temizlikçi kadın büyük kirlilik ve Havva ananın günahı gibi bir şeyler söyledi. Bunlardan Sofia şarkta herkesin ebenin söylediği gibi yapmayabileceğini anladı. Belki bir kısmı öyleydi ama böyle olmasa da bu utangaç temizlikçi kadın Ayva'ya karşı çıkmaya asla cesaret edemezdi. Açıkçası eğer onun kendini günahkar hissedebileceği bir kafası varsa Sofya'da Türklerin ülkesinde kendini evinde gibi rahat hissedebilirdi. Aslında Ayva'nın yaptığı gibi arabulucuyu ikna konusunda ısrarcı olup olmayacağından da emin değildi. Bu senin tatil günün. Erkekler bize haftada bir gün tatil verirler. İslam'da cuma, Yahudilerde cumartesi, senin geldiğin yerde de pazar. Bugünü her günkü işlerinle ziyan etmemelisin. Ve dikkatinin erkek meseleleriyle dağılmasına izin vermemelisin. Bütün varlığını hissetmeli ve bunun üzerinde yoğunlaşmalısın. Bu ruh ve beden sağlığına kavuşmanın en önemli yoludur.